Ayrım 18, arabalarım Erhan Bener, sayfa 184. 8. 1965 model Ford Taunus 17M. 1. İlk yeni binek arabamız. Aslında sahip olduğumuz ilk yeni arabamız 1959 model panel Skoda'ydı. Ama o gerçekte karımın koyduğu adla bir ekmekçi arabasıydı. Oysa yeni olarak aldığımız ilk binek arabası bir Ford Taunus, o zamanki adıyla Alman Ford'u oldu. Ben uzun süre kapitanın bir küçük modeli olan Opel Rekord ile Taunus arasında kararsız kaldım ama büyüğünden sonra küçüğüne geçmek bize ters geldi. Gerçi Taunus'un da iki modeli vardı, 17M ve 20M. Ancak ikisi arasındaki fark motor büyüklüklerinden ve güçlerinden kaynaklanıyordu. Sonunda bütçemize daha uygun geldiği için 17M'de karar kıldık. Işıllar da aynı marka ve model arabayı almaya karar verdikleri için Türkiye'deki temsilciliğine birlikte başvurduk. Diplomat ayrıcalığı nedeniyle yabancı arabalar Fransa piyasasına göre bize hayli ucuza geliyordu. Münih'teki fabrikadan işlemlerin tamamlandığını, gelip alabileceğimizi haber verdikleri zaman çocuklar gibi sevindiğimi anımsıyorum. Erhan Işıl'la birlikte gece trenini atlayarak Münih'e gittik. 2. Nih Drahen. Erhan Işıl'ın Almanya'ya ilk gidişiymiş. Önce Karlsplatz'taki küçük bir otele indik. Sonra bir tramvaya atlayarak fabrikaya gittik. Formalitelerin tamamlanmasından sonra ertesi sabah arabalarımızı teslim edeceklerini söylediler. Akşam adaşımı Haut Brauhaus'a götürdüm. Bavyera'nın en eski birahanelerinden de burası. Avrupa'ya ilk çıkışımız sırasında Münih'e uğradığımızda keşfetmiştim. Daha sonraki yolculuklarımızda da yolumuz Münih'e uğradı mı mutlaka oraya giderdik. Haut Brauhaus çok büyük, eski, kat kat salonları, birkaç çeşit lokanta ve birahaneleri içinde barındıran ilginç bir binaydı. Her katta değişik sınıftan, değişik bütçeli insanlara hitap eden lokantalar vardı. Salonlarında değişik orkestralar, Bavyera havaları, klasik müzik parçaları, çıgan müzikleri çalınıyordu. Daha çok bir marşı andıran halk şarkılarını Almanlar, oturdukları masanın çevresinde bir ellerinde kocaman bira bardakları kol kola girip iki yanlarına sallanarak birlikte söylüyorlardı. Işıl'la ikimiz nedense Alman ırkçılığından çekindiğimiz için olacak, pek göze çarpmayacak bir köşede küçük bir masaya geçip oturduk. Dev anası gibi bir kadın garson önümüze bir menü kartı bırakıp uzaklaştı. Menüde her şey Almanca yazılıydı. Ben chicken'in tavuk demek olduğunu biliyordum. İçeri girerken giriş yerinde büyük bir cam mekanda şişlere geçirilmiş kızaran tavuklara görerek ağzımız sulanmıştı. Menüde tavuk kızartması olduğunu tahmin ettiğim fiyatı 5 mark olan bir yemeğe işaret ettim. Bir de kocaman bira. Işıl da aynı şeyi işaret etti. O dev anası gibi garson her elinde her biri ikişer litrelik üçer büyük bira bardağı olduğu halde biralarımızı hemen getirdi. Birer sigara yaktık, buz gibi nefis Münih birasını yudumladık. Kısa bir süre sonra da piliç kızartmalarımız geldi. Piliç dediğim bir kocaman bütün tavuk, nar gibi kızarmış. Uzun kayık tabağın bir tarafı kızarmış patates, öbür tarafı tepeleme yeşil salata dolu. Işıl'la şaşkın şaşkın birbirimize baktık. Ben daha önce de burada kızarmış piliç yemiştim ama unutmuşum. Paris'te hiçbir lokantada böyle bir şey olmaz, hele bu fiyata. Biz yemeğe nereden başlayacağımızı düşünürken dev anası garson tepemize dikildi, parmağını tehdit eder gibi sallayarak "Nih Drahen, Essen, Essen" dedi ve kaşlarını çatarak uzaklaştı. Ben o zamanlar bayağı ince yapılı bir adamdım. Kadından korkmakta haklıydım. Oysa neredeyse benim iki katım olan cüsseli adaşım bile korktu iri kıyım garson kadından. Ne var ki bizim midelerimiz Almanlarınki kadar gelişmiş değildi. 2 litrelik bira da şişirince o güzelim kızarmış tavukla Fransız usulü patatesleri, yeşil salataları değil bitirmek, yarılamak bile olası değildi. Biz de hiç değilse görünüşü kurtarmak için yediğimiz kısımların kemiklerini üste koyarak sözüm ona kabahatimizi gizledik. 3. Yeni araba keyfi. Ertesi sabah yine erkenden bir tramvaya atlayarak fabrikaya gittik. Kabul salonunun önünde ikimizin eş arabalarımız arka arkaya durmuş bizi bekliyordu. Plakaları takılmış, depolarına bizi ilk akaryakıt istasyonuna götürecek kadar benzin konulmuştu. Yeni bir arabanın fabrika kokusu insanı sarhoş edebilir. Basım evinden yeni çıkmış kitabın, fırından yeni çıkmış ekmeğin ilk kez öpülen dudakların kokusuna benzer. Direksiyonun başına geçtiğim zaman bir süre o el değmemişliği zedeleyebileceğim korkusuyla kontak anahtarına dokunamadım. Bu araba önceki iki arabaya göre biraz daha küçük, biraz daha az konforluydu ama yepyeniydi. Rengi beyazdı, rahattı. Herhalde uzunca bir süre tamircilerle uğraşmayacaktım. Fabrikadan çıkar çıkmaz hiç oyalanmadan Paris'in yolunu tuttuk. Yolda olağanüstü herhangi bir durumla karşılaşmamış olmalıyız ki kendimi evin önünde arabayı park etmiş olarak buldum. 4. Cüceler Ülkesi'nde. Havalar güzel gidiyordu. Yeni arabanın keyfini çıkarıyorduk. Işıllarla bir kere de Hollanda'ya gitmeye karar verdik. Bir broşürde Amsterdam yakınlarında Madurodom denilen bir beldede dev büyüklüğünde bir oyuncak kent yapıldığını okumuş çocuklar. Heveslenmişler. Aslında biz de heveslendik. Bir hafta sonu bizim arabayla birlikte yola çıktık. En kestirme yol Brüksel üzerinden geçiyordu. Bizim Brüksel'den Paris'e ilk gelişimizden beri 7 yıl olmuştu. Aradan geçen bu sürede Kuzey Otoyolu'nun önemlice bir bölümü tamamlanmıştı. Bu kez öyle bir günde değil, 3-4 saatte Brüksel'e geldik. Aslında niyetimiz ışıllara kenti şöylece bir gösterip yolumuza devam etmekti. Sonra aklımıza Yiğit'e doğduğu kliniği, ilk oturduğumuz evi göstermek geldi. Kliniği bulamadık ama evi kolayca bulduk. Kapının önünde resim çektirdik. İkinci eve de gittik. 80'nin üstündeki, bir gözü görmeyen, bir ayağı aksayan ev sahibimizin yaşadığını sanmıyorduk ama her olasılığa karşı kapıyı çaldık. Kapıyı kendisi açtı ve bizi hemen tanıdı. En ilginci de bebekken gördüğü Yiğit'in adını anımsamasıydı. Brüksel'de epeyce oyalandığımız için Amsterdam'a çok geç vakit ulaşabilecektik. Bu yüzden Madurodom'a en yakın kasaba olan Breda'da geceledik. Biz dördümüz aramızda iskambil oynayarak vakit geçirdik. Çocuklar kendi aralarında kovboyculuk oynadılar. Madurodom'daki oyuncak kent aşağı yukarı bir futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayılmıştı. Otoyollarından, demiryollarından, metro ve tramvay hatlarından, uçak alanıyla limanından gökdelenlerine, katedrallerine, opera ve tiyatro binalarından buz pateni alanlarına kadar minyatür bir kentti. Yollarında otomobiller, otobüsler, tramvaylar gidip geliyor, trenler garlara girip çıkıyor, hatta insanlar dükkanların önünde dolaşıyorlardı. Gülliver'in cüceler ülkesinde dolaşıyormuşuz gibi bir duyguya kapılmıştık. Kendimizi dev yaratıklarmışız gibi gösteren fotoğraflar çektik boy boy. Çocuklar da çok eğlendiler. Bir türlü çıkmak istemediler. Bu yüzden Paris'e ancak gece geç vakit dönebildik. 5. İlk dönüş. Sonbaharda görev süremiz biteceğine göre dönüş hazırlıklarını yapmıştık. Okullar Eylül başında açılacağı için Ağustos başında evlerimizi boşaltıp çocukları da alarak Türkiye'ye dönecek, böylece birkaç aylık ev kirasından da kurtulmuş olacaktık. Ancak Ankara'dan gelen bir talimat hesaplarımızı değiştirmemize yol açtı. Ekim ve Kasım aylarında OECD'de Türkiye ile ilgili önemli toplantılar yapılacaktı. Bizim yerimize gelecek olanlar işin acemisi olduğundan Erhan Işıl ile benim Kasım sonuna kadar Paris'te kalmamız emrediliyordu. Oysa bu arada biz ev sahiplerimize Ağustos başında evleri boşaltacağımızı bildirmiş, nakliye şirketiyle de sözleşme yapmıştık. Bu planı değiştiremeyeceğimize göre yine Ağustos'ta Türkiye'ye gidip çocukları bıraktıktan sonra Eylül başında Paris'e dönmemiz gerekiyordu. Evleri boşaltmış olacağımız için Erhan Işıl'la 2 ay bir pansiyonda kalmaya karar verdik. Eşlerimizin gönlü bizi 2 ay Paris'te yalnız bırakmaya pek razı değildi ama onlar da başka çare olmadığını kabul ettiler. Erhanlar Türkiye'ye dönmeden bir süre İsviçre'deki arkadaşlarında kalacaklar. Nigar'la çocuklar daha sonra uçakla yollarına devam edecekler. Işıl Paris'te beni bekleyecekti. 6. Lyon. Ağustos başında yola çıktık. Eve dönüş yolculuğuna biraz da turistik gezi havası vermek istiyorduk. Harita üzerinde geçeceğimiz yerleri işaretledik. Vaktimiz boldu nasıl olsa. Eşyaları nakliyeciye teslim ettikten sonra bir gecede Paris'e geldiğimiz gün kaldığımız otelde geceledik ve sabah erkenden yola çıktık. İlk durağımız Lyon olacaktı. Dijon'un kıyısından geçtik. Lyon'u çok görmek istediğim için yolu uzatmak pahasına da olsa ana yoldan ayrıldım. Lyon'da geçirdiğimiz birkaç saat bu sapmaya fazlasıyla değdi. Daha önce o tarafa gitmediğimize pişman olduk. Lyon gerçekten de Fransa'nın ikinci büyük kenti olması bir tarafa, Paris'le mukayese edilemese bile daha önce gördüğümüz öteki büyük Avrupa kentleri arasında sayılması gereken bir güzelliğe sahipti. Rhône ve Saône nehirleri kentin merkezinde birleşiyor, mimari açıdan birbirinden güzel köprüler nehirlerin iki yakasını birbirine birleştiriyordu. Benzin almak için uğradığımız bir istasyonda pompacı elimize bir broşür tutuşturdu. Broşürde kenti bütünüyle görmek için Fourvière tepesine çıkmamız salık veriliyordu. Gerçekten de bu tepeden kentin görünüşü çok görkemliydi. Tam tepedeki Notre Dame de Fourvière Bazilikası bize Sacré-Cœur'ü anımsattı. Eski kentin daracık sokaklarında da bir tur attık. Turistik rehberde Croix Rouge semti de görülecek yerler arasında gösteriliyordu. Burasını Yiğit'in okuduğu bir dizi çocuk romanının kahramanlarının oturdukları semt olarak öğrenmiştim daha önce. Burası sokakları birbirine bağlayan daracık geçitleriyle ilginçti. Buradaki San Bruno Le Chatreux Kilisesi'ni de tavaf ettik. Barok dönemi yapılarından olan bu kilise de görülmeye değerdi. Lyon'dan sonra dağlara tırmanmaya başladık. Arve'yi geçip Mont Blanc'ın eteklerine ulaştığımızda karanlık basmak üzereydi. Aslında niyetimiz yeni açılan Mont Blanc karayolu tünelini aşıp Milano'ya ulaşmaktı. Ama hem vakit çok gecikmişti hem de yorulmuştuk. Tünel girişindeki bir otele yerleştik. Manzara harikaydı. Bir tarafımızda ışıklandırılmış olmasına karşın ürkütücü görünüşlü girişiyle dikkatleri üzerinde toplayan tüneli, doğaya baş kaldıran insanoğlunun bu büyük teknolojik başarısını izliyorduk. Öbür yanda kuzey yönünde adeta göklere yükselen Alp dağları, Ağustos ayında olmamıza karşın dolunayın ışığında karlar içinde parıldamaktaydı. Hava bayağı soğumuştu. Yemekten sonra hemen odamıza çekildik, battaniyelere sarıldık. Sabah kahvaltıdan sonra erkenden Mont Blanc tüneline girdik. Tünel hem görkemli hem de ürkütücüydü. 11-12 kilometre uzunluğunda iki şeritlik yolun ışıklandırılmış olmasına karşın bir yandan bize saatler geçmiş gibi gelen bir mesafe, bir yandan trafik uğultusunun ıslak duvarlardan boğuk bir sesle yankılanması sinir bozucuydu. Aklımdan hep ya motor bozuluverirse ya lastik patlarsa diye münasebetsiz olasılıklar geçiyordu. Gerçi bu gibi olasılıklara karşı sık sık cepler yapılmış, duvarlara telefonlar yerleştirilmişti ama öyle bir durumda ne büyük sıkıntılarla karşılaşılabileceğini tasavvur etmek bile korku vericiydi. Bundan 1-2 yıl önce bir tır şoförünün hatalı sollaması sonucu tünel içinde çıkan yangında 100'e yakın insan öldü. Bereket versin biz geçerken aklımıza böyle bir olasılık gelmemişti. Sonunda tünel bitti. Gün ışığına çıktık. İtalya ile birlikte yaz sıcağı bütün şiddetiyle kendisini gösterdi. Soyunup dökünmeye başladık. Bulunduğumuz yükseklikten Valle d'Aosta yemyeşil görünümüyle nefisti. Vadiye doğru son derece virajlı yollardan geçtikten sonra uzaktan ünlü katedraliyle Milano göründü. Kente doğru hızla indik. 7. Milano. Milano, İtalya'nın en büyük endüstri kenti. Genellikle ülkelerin doğu ve batı bölgelerinde yaşanan gelişmişlik farkı İtalya'da kuzey-güney arasında kendisini gösteriyordu. Büyük kentlere girip çıkmak otomobilciler için en büyük sorun. Hele bizim gibi nereye gideceğini bilmeyen turistler için. Elimizde yine bir rehber vardı ama o yoğun trafik içinde küçücük yazılı paftalara bakarak yol ve yön saptamak kolay değildir. Bereket, Centreville tabelaları var. Kentin merkezine ulaştıktan sonra büyük ölçüde rahatlıyor insan. Bir yandan da İstanbul'u düşünüyordum. Resmi olarak kent merkezi vilayetin bulunduğu yer. Topkapı'dan İstanbul'a girip Centreville tabelalarını izleyerek Cağaloğlu'na gelen ve büyük olasılıkla Sirkeci'deki otellerden birine yerleşen bir turist İstanbul hakkında ne düşünürdü acaba? Neyse, sonunda Kanter içinde ünlü Milano Katedrali civarında bir otel bulup yerleştik. Otelci arabamızın içinde bir çöp bile bırakmamamızı tembih etti. Otelin hemen karşısında karakol vardı ama belli mi olurdu? Biraz dinlendikten sonra hemen gezmeye çıktık. Milano Katedrali gerçekten de çok görkemli bir mimarlık harikasıydı. Gökyüzüne yükselen yüze yakın sivri kuleleriyle daha önce Almanya ve Fransa'da gördüğümüz kiliselerden farklıydı. Çevresindeki geniş avlu, daha doğrusu meydanda, hemen bütün tapınakların çevresinde olduğu gibi binlerce kuş sere serpe cıvıl cıvıl dolaşıyordu. Yiğit kuşların arasına girmekten pek mutlu oldu. Benim özellikle görmek istediğim yer Milano'nun ünlü La Scala opera binasıydı. Yaz mevsiminde burada herhangi bir gösteri yapılmayacağını biliyordum ama hiç değilse içerisini görebileceğimizi umuyordum. Oysa bina bakımda olduğu için kapısı kapalıydı. Sağa sola bakındım. Girişteki bir kapı aralıktı. Başımı soktum. Küçük bir masanın başında oturan bir adam hayretle bana baktı. Uydurdum. Biz Türk turistleriyiz dedim. Ben Ankara Konservatuvarı'nda öğretmenim. Milano'ya hiç değilse ünlü Scala'nın içini görmek umuduyla geldik. Şöyle bir bakmamıza izin verirseniz mutlu oluruz. Adam bizi yukarıdan aşağı şöyle bir süzdükten sonra kusursuz bir Fransızca ile hoş geldiniz dedi. Bu mevsimde Milano'ya gelip La Scala'yı gezmek isteyen turistlerle ilk kez karşılaşıyorum. Hele de Türkler. Çok memnun oldum. Buyurun sizi ben gezdireyim. Bir mabede girer gibi hüşu içinde girdik La Scala'nın kapısından. İçerisi çok hafif aydınlatılmıştı. Perdeler inikti ama 6 ya da 7 katlı balkon localarının çevrelediği salon insanın başını döndürüyordu. Kulaklarında Verdi'nin operaları, Maria Callas'ın aryaları yankılanıyor gibiydi. Binanın idare amiri olduğunu söyleyen M. Vittorelli bir saatten fazla bizimle birlikte dolaştı. Sahneye çıkardı, kulisleri gösterdi. Yiğide Toscanini'nin orkestrayı idare ederken çekilmiş bir fotoğrafını verdi. Teşekkür ederek ayrıldık La Scala'dan. Akşam yemeğini otelin yakınlarında güzel bir lokantada yedik. Listede isimler hep İtalyancaydı. Yıllar önce gördüğüm Roma tatili filminin bir İtalyan gazetecinin Roma'yı gezdirdiği seremonilerden sıkılarak saraydan kaçan bir prensese Saltimbocco alla Romana ikram ettiğini anımsadım. Listede vardı gerçekten. Yiğide yine biftek ısmarladık. Neşecan'la ben birer saltimbocco ve spagetti milanese ısmarladık. Bir şişe Chianti şarabı eşliğinde. Garson bana biraz tuhaf baktı gibi gelmişti yemekleri ısmarlarken. Yarım saat kadar bekledikten sonra gelen tabakları görünce adamın niye hayret ettiğini anladık. Saltimbocco abartısız neredeyse 1 kiloya yakın büyüklükte bir çeşit salçalı biftekti. Yanında yine bol miktarda salata ve patates kızartması vardı. Spagetti ise herhalde 2 aileyi doyuracak kadar heybetliydi. Salata da öyle. Hasıra sarılı şarabı yudumlayarak yemeğimizi azaltmaya çalışırken eşimle Erhan Işıl'la Münih'teki kızarmış tavuk hikayemizi anlattım. Bir hayli güldük. Hesabın çok yüklü geleceğini sanıyordum ama bayağı makuldü. Ertesi günde yaya olarak gidebileceğimiz yerlere gittik. Kont Sforza ailesine ait ünlü şatoyu dışarıdan tavaf ettik. Leonardo da Vinci tarafından düzenlenen ve süslenen Sala delle Asse salonuna hayran olduk. San Satiro Kilisesi'nde ayin dinledik. Bir iki müze gezdik. Modern binaları, özellikle Prelli gökdelenini beğendik. Akşam otel resepsiyonundaki kıza İtalya'da bir hafta kadar deniz kenarında tatil yapmayı düşündüğümüzü söyledik ve bir tavsiyede bulunmasını istedik. Hemen bir kart uzattı. Adriyatik kıyısında Milano'nun kıyı kasabası olan Milano Maritima'yı pek övdü. Haritaya baktım, Ravenna'nın güneydoğusundaydı. Yollar iyi görünüyordu, çok da uzak değildi. Kız, "İsterseniz telefon edip sorayım yerleri var mı?" dedi. "Bu mevsimde yazlık oteller doludur. Yer varsa ayırttırayım mı?" Tatile çıkıp da sokak sokak otel aramak hoş değildi. Kıza teşekkür ettim. Herhalde orada ya bir yakını vardı ya da Avrupa'da sık sık gördüğümüz gibi karşı taraftan gönderdiği müşteri üzerinden komisyon alacaktı. Öyle bizdeki gibi hatır gönül için kimse iş yapmıyordu. Neyse, tavsiye ettiği otelde yer varmış. Rezervasyonu yaptırıp yola çıktık. Denize gidiyoruz deyince özellikle Yiğit pek sevindi. 8. Milano Maritima. Güzel bir havada ayrıldık Milano'dan. Bütün Po Ovası'nı geçip öğleden sonra Adriyatik kıyısına indik. Milano Maritima'ya ulaştık. Bahçeler içinde tipik bir tatil kasabasıydı. Otelimiz 40-50 odalı, şirin ve bakımlıydı. Çok güler yüzle karşıladılar bizi. Odamız denize bakıyordu. Sadece 3 yıldızlı olmasına karşın akla gelebilecek her türlü konforu vardı. O gün geleceğimizi bildikleri için odamıza çiçek ve bir şişe Chianti şarabı, Yiğit için de Fransızca bir çocuk kitabı ve kocaman bir çikolata koymuşlardı. Hemen mayolarımızı giyerek denize indik. Nefis, ince kumlu bir plaj. Şezlonglar, şemsiyeler, padlebotlar, her şey düşünülmüş. Mayolu garson kızlar hafif alkollü soğuk içecekler getiriyorlar bir işaretinizle. İlk günden fazla güneşte kalmamak gerektiğini Yiğit'e zorlukla anlatabiliyoruz. Akşam yemeği denize bakan büyük bir salonda veriliyor. Tam pansiyon yöntemi uygulanıyor. Her yemekte 5 kategori yemek var. Antre, çorba ya da değişik mezeler, ana yemek, et ya da balık, hamur işleri, salata, tatlı ya da meyve. Kalite şarapları ya da sert içkiler dışında sofra şarabı dahil, istediğiniz kadar içki menüye dahil. Burada menü İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve Almanca olarak düzenlenmiş ama yemek isimleri hep yerli olduğu için Fransızcalarından pek fazla bir şey anlaşılmıyor. Şef garson son derecede sempatik bir genç. Nereli olduğumuzu öğrenmek istiyor. Türk olduğumuzu söyleyince ağzı kulaklarına varıyor. Çarpık çurpuk bir Türkçe ile "Sevindim. Hoş geldiniz. Ne yiyeceksiniz? Karar verdiniz mi?" diyor. Sonradan onun hemen hemen aynı sözleri çok değişik dillerden söyleyebildiğine tanık oluyoruz. Yemeklerimizi seçerken bize yardımcı oluyor. Bir tek Yiğit, "O ne derse desin, biftek demekte ısrar ediyor. Şef garson bizden sonra öteki masaları da dolaşarak onların siparişlerini alıyor. Gelen yemekler gerçekten nefis. Ne olduğunu kestiremediğimiz deniz ürünlerinden yapılmış lezzetli bir yemek ama Yiğit hiç pişman değil. Bakıyorum masaların hemen hepsinde aynı yemek var. Yemekten sonra çevreyi şöyle bir dolaşalım diyoruz. Park yerine bıraktığımız arabamız pırıl pırıl olmuş. Şöyle yolumuzu kaybetmek korkusuyla fazla uzaklaşmadan dolaşıyoruz. Birkaç büyük otel dışında bütün evler en çok iki katlı, verandalı, bakımlı, bahçeli. Kahvaltı açık büfe şeklinde. Sevimli garsonumuz yine başımıza dikiliyor, menüyü uzatarak öğle ve akşam yemeklerinde ne yemek istediğimizi soruyor ve bizi İtalyanca yemek isimleri arasında sonuçsuz bir araştırma yapma eziyetinden kurtararak yine yemekler öneriyor. Mamma mia diye ağzını şapırdatarak. Yiğit, adamcağızın bütün dil dökmelerine karşın biftek demekte kararlı. Öğle yemeğinde baktım yine masaların hemen hepsinde bizim garsonun önerdiği yemekler. O zaman anlıyorum kurnazlığı. Bir lokantanın en büyük sorunu değişik müşterilerin zevklerine göre çeşitli yemekler bulundurmaktır. Ancak yine bu değişik zevkler nedeniyle birçok yemekte artar ve dökülür. Bizim sempatik şef garson bunun çaresini bulmuş. Sabah kahvaltıda masaları dolaşıyor, tatlı diliyle müşterilerin büyük çoğunluğunun aynı yemekleri ısmarlamalarını sağlıyor. Böylece hem aşçının işini kolaylaştırıyor hem de artık yemek miktarını en aza indirerek lokantanın zarar etmesini önlüyordu. Milano Maritima'da çok güzel bir hafta geçirdikten, deniz sefası yapıp güneşte epeyce yandıktan sonra Venedik'e doğru otelden ayrıldık. Ayrılırken bizden adres aldılar, bize bir şişe şarap, Yiğit'e oyuncaklar armağan ettiler. 18. ayrımın sonu, sayfa 193.